Ayrım 11. Suriye'nin Sevri, Amerikan Koridoru, Mehmet Ali Güller, sayfa 115. Açılma yeni düzlem. Kuşkusuz AKP hükümetinin ABD ile imzaladığı PKK'yı vur ama PYD'yi tanı anlaşması içeride de bir takım değişiklikleri zorunlu hale getiriyordu. Zira açılım kendi düzleminde varacağı yere kadar varmıştı. Bu düzlem içinde ilerleyebileceği yeni bir aşama yoktu. Açılım ancak ona yeni bir düzlem kazandırılırsa ilerleyebilirdi. İşte İncirlik mutabakatı bunun da koşullarını yaratıyordu. Zaten AKP hükümeti açısından tablo şuydu. Erdoğan'a göre çok güçlenmiş bir PKK ile masada müzakereyi sürdürmek büyük riskli. Üstelik HDP 7 Haziran 2015 seçimlerinde %13 oy almıştı ve artık AKP hükümetini masada daha da zorlayacaktı. Erdoğan'a göre önce bu tablonun değişmesi gerekirdi. İşte İncirlik mutabakatı ile Erdoğan bunun olanağına kavuştu. Hem PKK'yı vurarak onu zayıflatacak ve terbiye edecekti, hem de TSK'yı PKK'ya karşı kullanarak milli kuvvetlerin baskısını hafifletecek, onları yatıştıracaktı. PYD kantonları karşılığında ABD de ona bu imkanı sağlamış olacaktı. Ve böylece Erdoğan, HDP üzerindeki PKK baskısını hafifletme, HDP'yi ayrıştırma ve Öcalan'ı tek adam pozisyonunda rahatlatma çizgisini uygulamaya başladı. PKK kanadından yapılan açıklamalara bakılırsa bu tuttu da. Örneğin PKK'nın Avrupa'daki liderlerinden Remzi Kartal, masaya dönmeye ateşkese hazır olduklarını açıklıyordu. Demirtaş'tan çok çarpıcı Öcalan açıklaması. Milliyet 4 Ağustos 2015. https://demirtas-tan-jok-carpg-ocalan-siyaset-detay-2096-946-default.htm. Örneğin PKK'nın Kandil'deki liderlerinden Murat Karayılan ciddi bir çözümle silah bırakılabilir diyordu. Ciddi bir çözümle silah bırakılabilir. Milliyet 7 Ağustos 2015. https://m.milliyet.com.tr/ciddi-bir-cozumle-silah-siyaset/detay/298340/default.htm. Örneğin KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Demgat Agit önce çözüm süreci yeniden başlatılabilir, zor değil mesajı veriyordu. Mahmut Hamseci, KCK çözüm süreci yeniden başlatılabilir, zor değil. Hürriyet 29 Temmuz 2015. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/15/07/28/kandil/reportaj. Sonra da Öcalan'ın müzakere koşulları yaratılırsa çözüm süreci devam eder, diyordu. Hikmet Durgun, KCK, Öcalan'ın müzakere koşulları yaratılırsa çözüm süreci devam eder. Sputnik 13 Ağustos 2015. https://tr.cpu-tnik-newc.com/reportaj/2015/07/1017-106-990.html. Benzer durum hükümet kanadı için de geçerliydi. İlk mesaj açılımın ilk koordinatörü olan Beşir Atalay'dan geldi. Atalay'a göre süreç bitmemişti. Sadece durgunluk içindeydi ve terör unsurları ülkeyi terk eder, silah bırakırlarsa çözüm süreci yine yürürdü. Atalay, süreç bitmedi, durgunluk içinde. Al Cezira Türk, 28 Temmuz 2015, https://www.alejazera.com.tr/haber/atalay-sureç-bitmedi-durgunluk-içinde. Ardından Erdoğan, Çin gezisi sırasında uçakta gazetecilere şu açıklamayı yaptı. Ne yazık ki çözüm sürecini istismar edenler çıktı. Bedelini son yapılan seçimlerde ağır ödedik. Cerda Özer, Erdoğan Çin gezisi sırasında uçakla konuştu. Hürriyet 31 Temmuz 2015. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/29690082.asp. Demek AKP 7 Haziran 2015'te en az 276 koltuk kazanarak tek başına iktidar olsa açılım sürecekti. Demek HDP %13 yerine baraj altı kalsa ya da en azından %10 civarında kalarak AKP'nin tek başına iktidar olmasının yolu açılsa müzakereler sürecekti. Öyle olmalı ki Erdoğan'ın açıklamasından sonra hükümet sözcüsü Bülent Arınç şunları söyledi. Hangi partiyle koalisyon kuracaksak kuralım, çözüm sürecinin ismi dahil yöntemleriyle varacağı noktayla yeni baştan ele almaya mecburuz. Çözüm süreci yeni baştan ele alınmalı. Anadolu Ajansı 3 Ağustos 2015 https://www.aa.com.tr/tr/rss/567477-tire-çözüm-tire-sürecini-yeni-baştan-ele-almaya-mecburuz. Yani aktörler değişmeliydi. Evet, Erdoğan'ın izlediği HDP üzerindeki PKK baskısını hafifletme, HDP'yi ayrıştırma ve Öcalan'ı tek adam pozisyonda rahatlatma çizgisi işe yarıyor gibiydi. Öyle ki AKP yöneticileri Öcalan iyi, çevresi kötü demeye bile başladılar. Örneğin açılım dosyasının mevcut sahibi Yalçın Akdoğan, HDP Öcalan'ı sürekli istismar etti, Öcalan adına yalan söyledi dedi. Abdülkadir Selvi, HDP ihanet etti, adaya gidemez. Yeni Şafak 8 Ağustos 2015 https://www.yenisafak.com/gundem/hdp-ihanet-etti-adaya-gidemez-22-17-316. Hatta Akdoğan HDP için Öcalan bunları yakalasa sopayla kovalar bile dedi. Akdoğan'dan sürecin durumu için başkan yaptırmayacağız yorumu. Radikal 29 Temmuz 2015 https://www.radikal.com.tr/politika/yalcin-akdoğan-dolmabahçe-1-1-mutabakat-değildi-145648. Akdoğan, HDP ile Öcalan'ı birbirinden ayırmaya çalışırken, AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da Kandil ile İmralı'yı ayırmaya çalışıyordu. Ünal, Kandil Öcalan'ı itibarsızlaştırıyor, diyordu. AK Partili Mahir Ünal, HDP siyasi akılla mı, örgüt aklıyla mı hareket edecek? Habertürk 7 Ağustos 2015 https://www.gundem/haber/111224-ak-partili-mahir-unal-hdp-siyasi-akıyla-mi-hareket-edecek-orgut-aklıyla-mi-hareket-edecek. Yani Kandil'e ve HDP'ye karşı Öcalan'ın itibarının avukatı AKP'ydi. Öte yandan Başbakan Ahmet Davutoğlu Kuzey Iraklı gazetecilerle görüşmesinde Öcalan'ı serbest bıraksak da PKK onu dinleyecek mi diyordu. Davutoğlu bıraksak PKK Öcalan'ı dinler mi? Milliyet 15 Ağustos 2015 https://www.nokta-milliyet.com.tr/davutoglu-biraksak-pkk-ocalan-i-siyaset-detay/210-2552/default.htm. Tüm bu kamuoyu oluşturma açıklamaları yapılırken, Kamu Düzenliği ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, HDP'li İdris Balukem ve Sırrı Süreyya Önder'le görüştü. Dervişoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan sonra Öcalan'la en sık görüşen isimdi. Görüşmede hem ateşkesin sağlanması konusu gündeme geldi, hem de Habur sınır kapısında bekletilen 13 YPG'linin cenazesinin Türkiye'ye girişi sağlandı. Demirtaş, Aydar ve Kartal ile görüştü. KCK, önce Öcalan ile görüşelim dedi. Sputnik, 6 Ağustos 2015. https://tr.spputnik.news.com/politika/2015-08-06/1016 98.98.83.html number işareti i x z z 3 i 7 büyük harf b büyük harf g küçük harf y küçük harf k küçük harf a büyük harf z. Dahası kamu düzeni ve güvenliği müsteşarı Dervişoğlu, HDP'ye Öcalan'ın sürecin bu noktaya gelmesinde rolü bulunan tüm kesimlere sert eleştirileri olduğu mesajını da iletti. Öcalan tüm kesimlere tepkili. Al Cezira Türk, 6 Ağustos 2015, http://www.alejazerera.com.tr/ale-jazerera-ozel/ocalan-tum-kesimlere-tepkili. Tüm bu mesajlar ABD'nin PKK şiddeti bırakmalı ve çözüm masasına dönmeli mesajıyla birlikte daha da önem kazanıyor. Nitekim PKK operasyonların belli bir aşamasında Erdoğan çözüm süreci buzdolabında mesajı verdi. Erdoğan, çözüm süreci buzdolabında, sabah 11 Ağustos 2015, http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/08/11/erdogan-cozum-süreci-buzdolabinde. Yani çıkarılıp ısıtılabilirdi. Dahası Erdoğan, 1 Kasım'ı erken yeniden seçim tarihi olarak belirledikten sonra da canlı yayında ekrandan şöyle dedi. Çözüm süreci şu anda dolapta. Gelişmeler bunu gösterecek. Olumlu gelişmeleri yakaladığımız zaman kaldığı yerden neden devam etmesin? Erdoğan, bunlar haindir, alçaktır, adidir. Milliyet 16 Eylül 2015. http://www.milliyet.com.tr/erdogan-bunlar-haindir-alçaktır-siyaset/detay/2118-684/default.html. Zaten Ankara'dan Kandil'e mesajlar da iletiliyordu. Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu önce Erbil'e gidip Barzani ve KDP yöneticileriyle sonra da Süleymaniye'ye geçip KYB ve Goran temsilcileriyle görüşmüştü. Yalanlanmayan iddialara göre Türk heyeti Irak Kürt bölgesel yönetimindeki siyasi parti temsilcilerinden PKK'ya silah bırakma mesajı iletmelerini istemişti. Türk heyeti PKK'nın silah bırakması durumunda barış sürecinin tekrar başlayacağını belirtmişti. Ankara Kandil'e mesaj gönderdi. Radikal 31 Temmuz 2015. http://m.radikal.com.tr/politika/ankara-kandile-mesaj-gönderdi-140-68-71. Ardından Öcalan ile Selahattin Demirtaş'ı karşı karşıya getirmeye yönelik haberler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin AK Medya'nın önemli gazetelerinden Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Öcalan'ın İmralı'dan görüştüğü devlet heyetine şöyle dediğini iddia etti. Ben bu toprakların ürünüyüm ama Selahattin uluslararası proje. Ben giderek izole olurken Selahattin göz göre göre parlatıldı. Okan Müderrisoğlu, silah bıraktırmanın maliyeti Ankara'nın iç muhasebesi İmralı'nın söyledikleri. Sabah 30 Temmuz 2015. http://www.sabah.com.tr/yazarlar/muderrisoglu/2015/07/30/silah-biraktırmanin-maliyeti-ankaranin-iç-muhasebesi-imralinin-söyledikleri. Kuşkusuz kendinden başka lidere tahammülü olmayan Öcalan, MİT heyetine böyle demiş olabilirdi ama bunun medyaya servis edilmesi, açık ki Erdoğan'ın HDP üzerindeki PKK baskısını hafifletme, HDP'yi ayrıştırma ve Öcalan'ı tek adam pozisyonda rahatlatma çizgisinin gereğiydi. AKP sözcüleri bu çizginin gereği olarak sürekli Demirtaş'ı sıkıştırdılar, ondan PKK ile arasına mesafe koymasını istediler. Baskı bir ölçüde işe yaradı da. Demirtaş en sonunda PKK ellerini tetikten çeksin çağrısı yaptı. Bu çağrıya en sevinen isim ise Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Davutoğlu mesajı geç oldu ama doğru bir çağrı diye selamladı. PKK ellerini tetikten çeksin, çağrısı doğru bir çağrı. Anadolu Ajansı 9 Ağustos 2015 http://www.aa.com.tr/rss/570769-elleri-tetikten-cekin-cagrisi-gec-ama-dogru-1-çagri. İşte bugünlerde basına PKK operasyonları yavaşlatıldı ve danışıklı dövüş iddiaları düşmeye başladı. Abdullah Gül'ün eski danışmanı gazeteci Ahmet Takan çok ciddi ve yalanlanmayan iddialar yazdı. Örneğin Takan'ın belirttiğine göre eş zamanlı bitirici operasyonların yapılacağı 8 bölge belirlenmişti. Ancak AKP hükümeti sadece Varto'da, o da yetersiz bir süre karşılığında, operasyon yapılmasına izin vermişti. Haliyle operasyon da yarıda kesilmişti. Takan'ın şu yazdığı ise danışıklı dövüş izlenimi veriyordu. 10 gün önce terör bölgesinde jandarma komutanları ve valilerle toplantı yapıldı ve sert operasyonlar yapmayın talimatı verildi. Ahmet Takan, Varto yarım bıraktırıldı. Yeni Çağ 18 Ağustos 2015. http://www.yeniçağgazetesi.com.tr/varto-yarim-35387yy.htm. Takan, güvenlik kaynaklarına dayanarak iki gün sonra da şunu yazdı. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birlikler ve meskun mahalde, muharebede son derece iyi eğitim almış komando birliklerimizin hala kışladan çıkmasına izin verilmiyor. Ahmet Takan, anketlere baktı, operasyonları buzdolabına koydu. Yeni Çağ 20 Ağustos 2015. http://www.yeniçağgazetesi.com.tr/anketlere-bakti-operasyonları-buzdolabına-koydu-354-08yy.htm. Takan'ın iddiaları gerçek olabilirdi ama TSK'nın haklı olarak fırsatı iyi değerlendirdiği ve açılımla palazlanan PKK'ya mümkün olduğu kadar darbe vurduğu daha büyük bir gerçekti. Üstelik bunun için ek zaman da kazanmıştı. 1 Kasım 2015'te erken seçim kararı alınmıştı ve Erdoğan milliyetçi görüntü vermeyi sürdürmek zorundaydı. ABD İncirlik mutabakatıyla ne kazandı? Toparlarsak İncirlik mutabakatı ABD açısından bol kazançlı bir gelişme oldu. 1. ABD bu mutabakatta 1976'dan beri istediği oranda kullanamadığı İncirlik'te tam statü sağladı. Öyle ki ABD Büyükelçisi John Bass bu avantaj nedeniyle şöyle diyordu. Ne kadar gerekiyorsa İncirlik'te o kadar kalacağız. ABD Büyükelçisi John Bass'tan CNN Türkiye özel açıklamalar. CNN Türk 3 Eylül 2015 http://www.cnntürk.com/Türkiye/ABD-Büyükelçisi-JOHN-BASSTN-CNN-Türkiye-Özel-Açıklamalar. Nasılsa Obama'nın IŞİD stratejisi 3 yıl diye açıklanmış, 5 yıla güncellenmiş ama en az 10 yıl gerektirdiği belirtilmişti. 2. İncirlik mutabakatı ile Türkiye yeniden Washington'a tam çıpalandı, Atlantik yörüngesine sokuldu. Örneğin Bill Clinton ve Barack Obama dönemlerinin kıdemli diplomatı Stuart Einstad bu anlaşmayı Türkiye'yi yeniden Avrupa yörüngesine sokmanın fırsatı olarak niteledi. Turkey and the West, Getting Results from Crisis, Foreign Policy, 7 Ağustos 2015. http://foreic.com/2015/07-turkeyetrand-wst-getting-results-from-crisis-07. İncirlik, tire, İSE, LAMİC, tire, STAT, E, tire, NATO, slash, soru işareti, UTM, alt tire, COURCE, eşit, SAI, LTHRU, end işareti, UTM, alt tire, MEDIUM, eşit, EMAI ile, end işareti, UTM, alt tire, TRM, eşittir, yüzde işareti, 2, A, E, D, I, T, O, R, S, yüzde işareti, 20, P, I, C, K, S, end işareti, U, T, M, alt dire, C, A, M, P, A, I, G, N, eşittir 2015, alt dire, E, D, I, T, O, R, S, P, I, C, K, S, alt dire, A, O, G, 7. 3. ABD İncirlik Mutabakatı'yla Türkiye'yi bölgesel jandarma yapma fırsatı yakaladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğini yaptığı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey o nedenle şöyle diyordu. Önümüzdeki sorunların çözümünde Türkiye'nin rolü bizim için hayati önemde. ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Türkiye hayati önemde. AB Haber 15 Eylül 2015 http://www.abhaber.com/abd-genelkurmay-baskani-orgeneral-martin-dmpsey-türkiye-hayati-onemde/4 İncirlik mutabakatıyla TSK'nın hiza dışı konumlanma çabası bastırıldı. 1995'te başlayan, 28 Şubat'ta ivmelenen Atlantik'e mesafeli durma inisiyatifi, Ergenekon operasyonuyla inişe zorlandı ve İncirlik mutabakatıyla maalesef tersine döndürüldü. 5. ABD İncirlik mutabakatıyla Türkiye'nin Şam yönetimi ve bölge ülkeleriyle anlaşma olasılığının önüne geçti. 6. Rusya bir süredir Suriyeli muhaliflerle tek tek görüşüyor ve onları Moskova konferansında Şam yönetimiyle aynı masaya oturtmaya çalışıyordu. ABD ve AKP hükümeti İncirlik mutabakatıyla Rusya'nın bu inisiyatifini baltalamaya çalıştı. Koridor çarpışmaları, Atlantik cephesi, bölge cephesi başlıklı bölümde bu konuyu ayrıntılı inceleyeceğiz. 7. ABD İncirlik Mutabakatı ile AKP hükümetine Suriye'nin kuzeyindeki PYD kantonlarının varlığını kabul ettirdi. 8. ABD İncirlik Mutabakatı ile açılıma yeni bir düzlem kazandırdı. Erdoğan İncirlik Mutabakatı ile ne kazandı? İncirlik Mutabakatı Türkiye için büyük kayıp da olsa Erdoğan için bazı kazançlar demekti. 1. Başkanlık hayali 7 Haziran 2015 seçimleriyle son bulan Erdoğan, İncirlik mutabakatı sayesinde yeni bir fırsat yakaladı. Erdoğan PKK'ya vurarak, güç topladığı şartlarda bir erken seçim yaparak HDP'yi baraj altı bırakmayı ve AKP'yi tek başına iktidar yapmayı, hatta referandum için gerekli sandalyeyi bile kazanmayı planlamaktadır. Erdoğan'ı iyi tanıyan isimlerden eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey daha PKK operasyonlarının ilk günlerinde şöyle demişti. Erdoğan 1-2 ay içinde erken seçime gitmeyi umuyor, anketlerde az bir farkla da olsa AKP'nin çoğunluğu elde edebileceğini gösteriyor. Belki Erdoğan olağanüstü bir durum yaratarak bu hedefe ulaşmayı umuyor. Jeffrey, Erdoğan erken seçim umuyor. Amerika'nın sesi 27 Temmuz 2015. http://www.amerikanınsesi.com/jonet-erdogan-erken-seçim-umuyor/2880-088.html 2. Erdoğan kendisini baskılayan kurumları İncirlik mutabakatının PKK'yı vurma kazanımlarıyla bir ölçüde yatıştırdı. 3. Erdoğan 7 Haziran kaybına rağmen İncirlik mutabakatı sayesinde Türkiye'nin en belirleyeni olmayı sürdürdü. Kısacası Erdoğan, BOP eş başkanlığı rolünü yeniden oynayarak iktidarını uzattı. Makgurk, Mutabakatla TSK-Pentagon ilişkisi derinleşecek. AKP hükümetinin imzaladığı İncirlik mutabakatı gizliydi. İçeriği tam bilinmediğinden spekülasyonları açıktı. Ancak mutabakatı hazırlayan isimlerden ABD'li Brett McCurk'un Berda Özer'in sorularına verdiği yanıtlar çok şey anlatıyordu. Bu çok önemli söyleşinin tamamını bir dönemin en somut belgesi olduğu için kitabımıza alıyoruz. Berda Özer, Türkiye ve ABD arasında imzalanan İncirlik mutabakatı sonrasında Türkiye Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine karşı geniş bir hava operasyonu başlattı. ABD'li yetkililer bu operasyonların mutabakatın parçası olmadığını birkaç kez vurguladılar. Bu Ankara'nın ABD hükümetini bu saldırılardan daha önce haberdar etmediği anlamına mı geliyor? Ya da ettiyse ABD bu operasyonlara rıza gösterdi mi? Brett McCurk, bu iyi bir soru ve netliğe kavuşturacağım için gerçekten mutluyum. Çünkü bu konuda çok fazla şey söylendi ve bunların çoğu doğru değil. Türkiye ile İncirlik üstünün açılması ve IŞİD'e karşı mücadele üzerine yürüttüğümüz müzakereler 9 aydır sürüyordu. Ki çok yapıcı görüşmelerdi ve bu görüşmeleri iki hükümet olarak 7 ve 8 Temmuz'da sona erdirdik. General John Allen ve ben bir delegasyonla birlikte o iki gün buradaydık ve çok iyi görüşmeler yaptık. Sonunda da bir dizi prensip üzerinde anlaştık. Başkanlarımız Barack Obama ve Tayyip Erdoğan birkaç gün sonra konuştular ve bu prensipler üzerinden ilerlememize karar verdiler. Ve o zaman bu iki lider İncirlik üstünü açma ve DAEŞ'e karşı operasyonlara başlama konusunda anlaştı. Sonra askeri ekiplerimiz gerekli düzenlemeleri yapmak üzere buluştular. Ve sonunda dün ilk kez insanlı hava uçağımız operasyon yaptı. Birkaç gün önce de insansız hava uçağımız İncirlik'ten kalktı. Tüm bunlarla eş zamanlı olarak aslında tam da biz bu görüşmelerimizi sonlandırmak üzereyken PKK ki ABD terör örgütü olarak tanıyor, ateşkesin sona erdiğini açıkladı ve Türkiye'ye saldırmaya başladı. Sanıyorum Türkiye'nin kendini savunma hakkının bizim için temel prensip olduğu konusunda çok net olduk. Türkiye uzun zamandır ortağımız ve bir NATO müttefikimiz. Ve PKK bu saldırılara başlamasaydı Türkiye'de PKK'ya karşı saldırıda bulunmayacaktı. Olan budur ve bu konuda net olmak önemli. PKK IŞİD'e karşı anlaşmamızın bir parçası ya da meselesi değildi. Ancak PKK Türk dostlarımız, ortaklarımız için çok ciddi bir tehdit. Ve bu yüzden PKK Türkiye'ye saldırdığında Türkiye'nin de cevap verme hakkı vardır. Biz şiddetin azalmasını ve çözüm sürecine geri dönülmesini desteklediğimizi de açıkça dile getirdik. Ancak IŞİD'e karşı işbirliği ve İncirlik konusunda sağlanan anlaşmanın PKK'ya karşı herhangi bir şeyle bağlantılı olduğu kanısı tamamen yanlış. Netleştirmek istediğim bir başka nokta da şu. Çünkü birçok yerde bunu okudum. Mutabakattan beri Türkiye'nin DAEŞ'e karşı çok az sayıda ancak PKK'ya karşı çok sayıda operasyon yaptığı algısı. İşin aslı şu ki ve bu konuda konuşmak için yetkiliyim. Son 8 aydır Ankara'ya 10-11 defa geldim. Türk hükümeti DAEŞ'e karşı operasyonlara başlama konusunda çok istekli. Şu anda bizimle birlikte operasyon yapıyor olacaklardı ancak bunun için önce askerlerimizin aralarında bazı düzenlemeler yapmaları gerekiyor. Profesyonel askerlerimizden oluşan bir ekip şu anda Türkiye'de. Türk ordusuyla bu düzenlemeleri yapmak üzere çalışıyorlar. Vurgulamak istediğimiz son nokta bu. Türkiye'nin şu anda DAEŞ'e karşı operasyon yapmamasının tek sebebi bu düzenlemelerin son aşamasında olmamız. Buna hava görev emri deniliyor. Çok karışık bir konu ve bu düzenlemeleri şu anda askerlerimiz sonlandırıyor. O nedenle Türkiye'nin PKK'yı vurması ve DAEŞ'i vurmaması yaptığımız mutabakattan çok Türkiye'nin DAEŞ'i vurması için gerekli olan düzenlemeleri yapmamızla ilgili. Özer, yani Türkiye'nin PKK saldırılarına öncelik vermesinden dolayı değil. Makkur, yine açık olalım. PKK Türkiye'ye bir tehdit. Ve Türkiye'nin içinde hemen hemen her gün saldırılar yapıyor. Bu saldırıların durması lazım. DAEŞ de Türkiye için tehdit. IŞİD bizim için de tehdit. Ve biz Başkan Obama'dan uluslararası koalisyonla birlikte DAEŞ'i yenmek için her şeyi yapmamız gerektiği gibi bir misyon aldık. Ve bunu yapacağız. Yani Türkiye birçok tehditle yüz yüze. PKK bir tehdit ve Türkiye PKK'nın saldırılarına yanıt veriyor. Ama aynı zamanda DAEŞ tehdidi konusunda da endişeli. Hava üssünü bizim hava operasyonlarımız için açtı. Şimdi bunlara başladık ve çok yakında Türk F-16'ları da bizimle birlikte uçacak. Ve bugün uçmamalarının tek sebebi askerlerimiz arasındaki düzenlemelerin etkili bir şekilde yapılması gereği. Özer, sorumu tekrarlayabilir miyim? Türkiye hükümeti ABD hükümetine PKK'ya karşı hava saldırılarını önceden haber verdi mi? Ve verdiyse ABD bu operasyonlara rıza gösterdi mi? McCurk, Türkiye egemen bir ülke. Egemenliğine uygun olarak da kendini savunma hakkına sahip. Biz Türkiye ile yıllarca PKK'ya karşı operasyonlarda birlikte çalıştık. Yaptığımız ve 2007'ye kadar giden anlaşmalarımız çerçevesinde bilgi paylaşarak. Ve o anlaşmalar hala geçerli. Türkiye ile işbirliğine de devam edeceğiz. Her şey çok hızlı ilerledi ve her şey hallolur diye düşünüyorum. Bizim tarafımızda en başta kaygı ya da kaygı yanlış kelime, endişe vardı. Sırf gökyüzünde çok fazla uçak olduğu için. Çok fazla şey oluyor ve bir de koalisyon operasyonları var ve her şeyin koordine olduğundan emin olmalıyız. Bu nedenle uçuş güvenliği meselesi var ve profesyonel askerlerimiz şu anda sahada Türkiye ile birlikte bu düzenlemeleri yapıyorlar. Biz her şeyin koordine olduğundan emin olmak istiyoruz ki bu etkili ve emniyetli bir şekilde yapılsın. Özer, o zaman iki hükümetin PKK'ya karşı saldırılarda da koordinasyonunu beklemeli miyiz? McGurk, biz PKK'ya karşı saldırılarla ilgili hiçbir şeyde doğrudan koordine olmuyoruz. Ancak Türkiye'nin kendini saldırılara karşı savunma hakkına saygı duyuyoruz. Ancak vurgulamak isterim ki aynı zamanda şiddetin azalması ve herkesin tekrar çözüm sürecine geri dönmesi çağrısında da bulunuyoruz. Bu bizim temel prensibimiz ve bence Türkiye hükümetinin de öyle. Özer, peki PKK'ya karşı operasyonların kapsamı ABD için sürpriz oldu mu? McGurk, hayır, sürpriz olduğunu düşünmüyorum. PKK Temmuz'un ilk haftasından beri Türkiye içinde hemen hemen her gün saldırılar yapıyordu. Bunun gerçekten bitmesi gerekiyor. PKK Türkiye içinde saldırılar yapmasaydı Türkiye'de PKK'ya karşı saldırı yapmazdı. Özer, bu operasyonların ne kadar sürmesini bekliyorsunuz? McGurk, bunu Türkiye hükümetine sorardım. Irak içinde son bir haftada bir saldırı olduğunu sanmıyorum. Ancak ben yine de Türkiye hükümetine sorardım. Özer, Türkiye'nin PKK operasyonları ABD'nin PYD ile işbirliğini olumsuz etkiliyor mu? McGurk, PKK bir terör örgütü. PYD ise bizim hukukumuzda farklı bir statüye sahip. PYD ve YPG Suriye'de DAEŞ'e karşı çok etkili oldular. Biz hava operasyonlarıyla DAEŞ'i bu bölgede zayıflatarak onlara yardım ediyoruz. Tekrar bu konuda okurlarınız için çok açık olmak istiyorum. Bizim Başkan Obama'dan aldığımız misyon DAEŞ'i zayıflatmak ve sonunda yenmek. Sahada DAEŞ'le savaşan gruplar var ve bizim çalıştığımız ve çalışacağımız gruplar var. Suriyeli Kürtlerin bu çok etkili operasyonlarını kolaylaştırmak için yardım ettik ve DAEŞ'le savaşan ve bizimle birlikte çalışan başka birçok Arap ve Hristiyan grubun operasyonlarına da. Bu operasyonlar has safhada etkili oldu. O sınır bölgesini DAEŞ'e kapatmak çok etkili oldu. DAEŞ'in idari başkenti olan Rakka'yı izole etmek operasyonumuzun temel unsuruydu. Ve bu işbirliği devam edecek. Türkiye hükümetiyle de sürekli temas halindeyiz. Yani burada birçok aktör var ve her şeyin mümkün olduğunca şeffaf yapıldığından emin olmak istiyorum. Bizim Suriye Kürtleriyle işimiz onların DAEŞ'le savaşı sürdüğü sürece devam edecek. Özer, Türkiye ve PYD'nin işbirliği yapması sizce IŞİD'e karşı savaşı güçlendirir mi? Ve eğer öyleyse ABD bu iki tarafı yakınlaştırmaya çalışıyor mu? Gelecekte yakınlaşmalarını ve işbirliği yapmalarını bekliyor musunuz? McGurk, diplomatik görüşmelerimizin hepsini açıklayamam ancak elbette PYD'nin de Suriye ile ilgili bir vizyonu var ve biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunduğundan emin olmak istiyoruz. Bu bizim PYD ile görüştüğümüz temel prensibimiz. Biz PYD ile konuşuyoruz, Türkiye PYD ile konuşuyor. Herkes birbiriyle konuşuyor ama PYD ile resmi ilişki konusunu Türkiye hükümetine bırakıyorum. Özer, peki aralarında işbirliğinin yakında olası olduğunu düşünüyor musunuz? McGurk, DAEŞ ile savaşan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve DAEŞ sonrası Suriye'de insan haklarının korunmasını savunan gruplar arasında ve koalisyonla aralarında işbirliği olması çok faydalı olur. Özellikle Kuzey Suriye'de Kobani ile başlayarak ki bunun hakkında konuşmaktan mutluyum. Suriyeli Kürt savaşçıların DAEŞ'e karşı has safhada etkili olduğunu gördük ve Türkiye dışında iyi anlaşılmadığını düşündüğüm bir husus şu. Kobani DAEŞ'in eline düşmek üzereydi. Kobani'deki Suriyeli Kürtlere kentlerini savunmalarında yardım edeceğimize dair Başkan Obama Ekim ayında karar aldı. Bu kararı almasaydık Kobani muhtemelen düşmüş olurdu ve Türkiye o sırada zaten 200 bin civarında mültecinin akınına uğramıştı. Son derece ciddi bir durumdaydı. Hatırlarsınız, ABD ordusu Kobani'ye çok kritik bir anda havadan silah yardımında bulundu ve Türkiye'de peşmergelerin geçişine izin verdi. Evet, bu çok iyi bir nokta. Çünkü tarihin anlatımında kayboluyor. Ve sonra Türkiye'ye geldik ve Türkiye ile müzakere ettik. Aslında General Allen ve ben buradaydık ve gece geç saate kadar Başbakan Davutoğlu ile Kobani'deki durumu konuştuk. Bir koridor açılmasına ihtiyaçları olduğunu konuştuk ve Türkiye hemen Türk peşmergeleri için koridor açmayı kabul etti. Sonra Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile bu konuda çalışmak üzere Erbil'e gittik ve koridoru açtık. Bu koridoru kritik bir zamanda Kobani'ye önemli miktarda cephane ve ağır silah sokmamıza izin verdi. Ve tüm bunlar hava operasyonumuzla birleşince Kobani'de durumun tersine dönmesine yardımcı oldu ve Türkiye tüm bunlar için çok önemliydi. 11. ayrımın sonu, sayfa 126.